davet sevgisi ve davet için gayret. Hazreti Peygamber'in bütün insanların iman etmesine ilişkin çabası. İbn Abbas, onlardan bir kısmı Şaki, bir kısmı Said'di ayetiyle buna benzer diğer ayetler hakkında şöyle demektedir. Resulullah bütün insanların iman etmesi ve hidayet üzere kendisine biat etmesi hususunda son derece arzuluydu. Bu sebeple Allah Teala ona kendisinden onun ezeli ilminde saadetini dilediklerinin ancak iman edeceğini, şekavetini dilediklerinin ise sapıtacağını haber vererek şöyle buyurdu. Ey Resulüm! İnsanlar iman etmeyecekler diye kederden neredeyse nefsine kıyacaksın. Biz eğer dilesek onların üzerine gökten bir ayet indiriveririz de ona boyunları eğile kalır. Ebu Talip vefat ettiğinde Hazreti Peygamber'in kavmini İslam'a davet etmesi. Ebu Talip hastalandığında Kureyş'ten içlerinde Ebu Cehil'in de bulunduğu bir grup Ebu Talip'in yanına girerek şöyle dedi. Senin kardeşinin oğlu, Resul-i Ekrem'i kastediyorlar, bizim tanrılarımıza sövüyor, şöyle diyor, böyle yapıyor. Eğer çağırır da bu işi yapmaktan onu nehyedersen çok iyi olur. Bunun üzerine Ebu Talip, Hazreti Peygamber'i çağırdı. Hazreti Peygamber, Ebu Talip'in yanına geldi, evine girdi. Kureyşlilerle Ebu Talip arasında bir kişinin oturabileceği kadar bir mesafe vardı. Ebu Cehil, Hazreti Peygamber'in Ebu Talip'in yanına oturması halinde, Ebu Talip'in ona daha şefkatli olabileceği korkusuyla kalkıp o yeri kapattı. Hazreti Peygamber de amcası Ebu Talip'e yakın oturabileceği bir yer bulamadı, kapı yanında oturdu. Ebu Talip, Hazreti Peygamber'e, ''Ey yeğenim, nedir bu durum? Kavmin senden şikayet ediyor. İddialarına göre sen tanrılarına küfrediyor, onlar hakkında ileri geri konuşuyormuşsun.'' Meclistekiler birçok şeyler söylediler. Sonra Hazreti Peygamber konuşmaya başladı ve şöyle buyurdu. ''Amca, ben onları sadece bir tek kelime üzerinde anlaşmaya davet ediyorum.'' Kureyşliler, Resulullah'ın bu sözleri üzerine sevinerek şöyle dediler. Bir kelime mi istiyorsun? Babanın başı üzerine yemin olsun ki sana 10 kelime bile veririz. Söyle, nedir o kelime? Ebu Talip de, ey yeğenim, o istediğin kelime nedir? Dedi. Resul-i Ekrem de, o kelime, la ilahe illallah'dır dedi. Bunun üzerine onlar ürkerek ayağa kalktılar, elbiselerini silkerek şöyle dediler. O mabutları bir mabut mı kıldı? Kesinlikle bu hayret verecek bir şeydir. Bunun üzerine Sa'd suresinin 5. ayetinden 8. ayetine kadar olan kısmı nazil oldu. Hazreti Peygamber'in Ebu Talib'e vefatı anında kelime-i tevhidi arz etmesi. Kureyşliler Ebu Talib'e gidip onunla konuştular. Gidenler arasında Utbe bin Rebiya, Şeybe bin Rebiya, Ebu Cehil bin Hişam, Ümeyye bin Halef, Ebu Süfyan bin Harp ve Kureyş'in ileri gelenlerinden bir grup vardı. Onlar, ''Ey Ebu Talib, senin aramızdaki makamını biliyorsun. Gördüğün durumda gelmiş sana çatmış, ölümle pençeleşiyorsun. Biz hakkında endişeliyiz. Bizimle yeğenin Muhammed arasındaki hadiseyi biliyorsun. Onu çağır da bizim için ondan, onun için de bizden söz al. O bizden, biz de ondan şerrimizi uzaklaştıralım. O bizi, biz de onu diniyle baş başa bırakalım, dediler. Ebu Talip, Hazreti Peygamber'i çağırarak ona, yeğenim, bunlar kavminin şereflileridir. Senin yanına gelmişler ki sana bir şey versinler ve senden bir şey alsınlar, dedi. Hazreti Peygamber, evet, bir tek kelimeyi bana vereceksiniz ki o kelimeyle Araplara hakim olacaksınız, Acemler de size baş eğecektir, dedi. Ebu Cehil, söyle o kelimeyi, babanın başı üzerine yemin olsun ki sana 10 kelime bile veririz dedi. Resul-i Ekrem, La ilahe illallah diyeceksiniz. Allah'tan başka taptıklarınızı bırakacaksınız deyince yerlerinden fırlayıp şöyle dediler. Ey Muhammed, tanrılarımızı bir tek tanrı mı yapmak istiyorsun? Kesinlikle senin teklifin hayret vericidir. Sonra Kureyşliler birbirlerine, yemin olsun ki bu, isteklerinizden hiçbirini size vermez. Gidin, Allah bizimle bunun arasında hükmedinceye kadar atalarınızın dinine devam edin dediler ve sonra ayrıldılar. Ebu Talip, ey yeğenim, Allah'a yemin ederim, senin onlardan hududu aşacak bir şey istediğini görmedim deyince Resul-i Ekrem, Ebu Talib'in iman edeceğine ümit bağladı ve ''Ey amcam, o halde sen bari bu kelimeyi söyle de bu kelimeden ötürü kıyamet gününde şefaatim sana helal olsun.'' dedi. Ebu Talib, Resul-i Ekrem'in bu husustaki ısrarını görünce ''Ey yeğenim, eğer benden sonra senin ve senin baba oğullarının üzerinde bir ar korkusu olmasaydı, Kureyşliler bu kelimeyi ölümden korktuğum için söylediğimi sanmasaydılar söylerdim. Ben bu kelimeyi ancak seni sevindirmek için söylerim, dedi. Ebu Talip, ölüm döşeğindeyken Resul-i Ekrem onun yanına girdi. Yanında Ebu Cehil ile Abdullah bin Ebi Ümeyye vardı. Ey amcam! La ilahe illallah de ki, bu kelimeyle Allah katında seni müdafaa edeyim, dedi. Bunun üzerine Ebu Cehil ile Abdullah bin Ebi Ümeyye, Resulullah'ın bu sözüne karşılık, ''Ey Ebu Talip, sen Abdülmuttalib'in dininden ayrılmak mı istiyorsun?'' dediler ve durmadan Ebu Talip ile konuştular. Son kelime olarak Ebu Talip onlara, ''Abdülmuttalib'in dini üzerindeyim.'' dedi. Resul-i Ekrem, ''Andolsun ki senin için yasaklanmadıkça af talebinde bulunacağım.'' dedi. Bunun üzerine Tevbe suresinin 113. ve Kasas suresinin 56. ayetleri indi. Hazreti Peygamber'in Allah'a davet vazifesinin ihmaline karşı çıkışı. Ebu Talip, Resul-i Ekrem'e, ''Ey yeğenim, kavmin bana geldiler. Şöyle şöyle söylediler. Hem kendine hem de bana acı. Gücümün ve senin gücünün yetmediği bir yükü bana yükleme. Senin sözünden kavminin hoşuna gitmeyeni terk et, dedi. Ebu Talib'in bu konuşmaları üzerine Hazreti Peygamber, Ebu Talib'in kendi hakkındaki himaye fikrinin değişmiş, bundan böyle kendisine yardımcı olmayacağını, onu kavmine teslim edeceğini ve onunla beraber olmaya gücü kalmamış zannetti. Bunun üzerine Hazreti Peygamber, ''Ey amcam, eğer güneş sağ elime, ay da sol elime verilse, davamı Allah bu davayı galip getirinceye veya bu dava uğrunda helak oluncaya kadar davamı terk etmem.'' dedi ve gözyaşları dökerek ağladı. Kureyşliler bir gün bir araya gelerek şöyle dediler. ''Sihri, kahinliği, şiiri en fazla en güzel bileninizi seçin. Toplumumuzu parçalayan, işlerimizi darmadağın eden, dinimize dil uzatan şu kişiye, Hazreti Muhammed'i kastediyorlar, varsın, onunla konuşsun ve onun cevabını dikkatle izlesin. Onlar, Kureyşliler, Utbe bin Rebiya'dan başka bu işi becerecek kimseyi bilmediklerini söyleyince, Utbe'ye hitaben, ''Ey Ebu'l-Velid, şu Muhammed'e bir git.'' dediler. Utbe de Resul-i Ekrem'e varıp şöyle dedi. ''Ey Muhammed, sen mi daha hayırlısın, yoksa baban Abdullah mı?'' Resul-i Ekrem sustu. Utbe, ''Ey Muhammed, sen mi daha hayırlısın, yoksa Abdülmuttalip mi?'' dedi. Resul-i Ekrem yine sustu. Utbe, ''Eğer sen Abdullah ve Abdülmuttalip'in senden daha hayırlı olduklarını söylüyorsan, onlar senin bugün ayıpladığın, dil uzattığın tanrılara taptılar. Eğer sen onlardan hayırlı olduğunu iddia ediyorsan, konuş senin sözünü dinleyelim. Allah'a yemin ederim ki, kavmi hakkında senden daha bereketsiz bir yavru doğduğunu sanmıyoruz. Sen bizim toplumumuzu parçaladın, işlerimizi darmadağın ettin, dinimize dil uzattın, Araplar arasında bizi rezil ettin. Hatta Araplar arasında şöyle sözler yayıldı. Kureyş'in içinde bir sihirbaz var, Kureyş'in içinde bir kahin var. Allah'a yemin ederim ki biz ancak bir gebe kadının sayhasını bekliyoruz. O zaman bir kısmımız diğerlerine kılıçlarla hücum edecek ve yok olacağız. Ey kişi! Senin mala ihtiyacın varsa sana aramızda mal toplayalım da sen Kureyş'in en zengin kişisi olasın. Eğer kadınlara ihtiyacın varsa Kureyş'in hangi hanımını istersen iste, onlardan 10 tanesini seninle evlendirelim dedi. Resul Ekrem, sözün bitti mi diye sordu. Utbe, evet deyince Resul Ekrem, Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla, Hamim, bu kitap merhamet eden ve merhametli olan Allah'ın katından indirilmiştir diye başlayan Fussilet suresinin 1. ayetinden 13. ayete kadar olan bölümü okudu. De ki, işte sizi Ad ve Semud'un başına gelen yıldırıma benzer bir azapla uyardım cümlesine vardığında, Utbe, yeter, fazla okuma. Bundan başka yanında bir şey yok mu? Başka bir şey söylemiyor musun? Deyince, Hazreti Peygamber, hayır dedi. Bunun üzerine Utbe, Kureyş'e geri döndü. Kureyş, bize ne haber getirdin diye sordular. Utbe, söylemedik hiçbir şeyi bırakmadım. Sizin konuşmak istediğiniz her şeyi konuştum. Kureyş sordu. Muhammed sana cevap verdi mi? Utbe, evet verdi dedikten sonra şöyle devam etti. Hayır, şu Kâbe'yi mabet olarak diken Allah'a yemin ederim ki ben Muhammed'in sözlerinden bir şey anlamadım. Ancak o sizi Ad ve Semud'un başına inen yıldırım gibi bir yıldırımla uyarmaktadır dedi. Kureyşliler, azap olasıca, kişi seninle Arapça konuştu. Sense ne konuştuğunu bilmiyorsun, bu olur mu? Deyince Utbe, hayır, Allah'a yemin ederim ki onun söylediğinden, yıldırım zikrinden başka hiçbir şey anlamadım, dedi. Resul-i Ekrem, eğer onlar yüz çevirirlerse de ki, Ad ve Semud'a isabet eden yıldırım gibi bir yıldırımdan sizi uyarırım, cümlesini okuduğu zaman, Utbe, Resul-i Ekrem'in ağzını eliyle kapattı ve sıla-i rahimle ona yemin verdirdi ki, böyle bir şey söylemesin. Bunun üzerine Kureyş'in yanına gitmeyip evine çekildi. Bu manzara karşısında Ebu Cehil, Kureyş'e hitaben şunları söyledi. Ey Kureyş cemaati! Allah'a yemin ederim, bizim görüşümüze göre Utbe Muhammed'e meyletti, yani Müslüman oldu. Muhammed'in yemeği onun hoşuna gitti. Bu da Utbe'ye isabet eden bir fakirlikten ileri geliyor. Gelin Utbe'ye gidelim dedi ve Utbe'nin yanına vardılar. Ebu Cehil, Utbe'ye hitaben, ey Utbe, Allah'a yemin olsun ki biz sana Muhammed'e meylettiğinden, onun durumu hoşuna gittiğinden dolayı geldik. Eğer senin bir mali sıkıntın varsa, mallarımızdan seni Muhammed'in yemeğinden zengin kılacak miktarı derleyebiliriz, dediler. Bu sözler karşısında, Utbe öfkelenerek, ebediyen Muhammed'le konuşmayacağına dair, Allah'a yemin etti ve dedi ki, siz Kureyşliler biliyorsunuz ki, mal yönünden bütün Kureyşlilerden zenginim. Ben böyle bir şey için değil de, şunun için onun yanından dönerken size gelmedim dedi ve Resul-i Ekrem'le aralarında cereyan eden hadiseyi naklettikten sonra sözlerine şunu ekledi. Muhammed bana öyle bir cevap verdi ki, vallahi o ne sihirdir, ne şiirdir, ne de kâhinliktir dedi ve Fussilet suresini 12. ayete kadar okudu. Ben onun ağzını elimle kapattım. Sıla-i Rahim'le yemin verdirdim ki bizim başımıza böyle bir şey getirmesin. Biliyorsunuz ki Muhammed bir şey söylediği zaman yalan söylemez. Korktum ki azap size de isabet eder. Allah'a davet hususunda vazifeli olan Hazreti Peygamber'in cihat etmekteki ısrarı. Hudeybiye zamanında Budeyl bin Verka el-Huzayi geldi. Beraberinde Beni Huza'dan birkaç kişi daha vardı. Tihame ehli arasında Beni Huza, Resulullah'ın dost ve sırdaşıydı. Budeyl bin Verka, Resulullah'a şunları söyledi. Ben arkamda Ka'b bin Lüey, Amr bin Lüey kabilelerini bırakıp geldim. Bunlar Hudeybiye sularının akıcı kısmında konaklamışlardı. Onlarla beraber küçük büyük tüm fertleri vardı. Onlar seninle savaşacaklar ve Kabe'ye gitmene mani olacaklar. Bu sözleri işiten Resulullah şöyle buyurdu. Biz hiç kimseyle savaş için gelmiş değiliz. Biz umre ziyaretini yapmak için geldik. Harp onları zayıf düşürmüş, yormuştur. Eğer isterlerse onlarla bir müddet sulh için aramızda belli bir müddet tayin ederiz. O zaman benimle halkım arasından çekilirler. Eğer ben galip gelirsem, o zaman girerlerse halkın girdiği dine girerler. Aksi takdirde o zamana kadar istirahat etmiş olurlar. Eğer illa benimle savaşmak istiyorlarsa, nefsimi elinde tutan Allah'a yemin ederim ki, boynum tek kalıncaya, ölünceye kadar peygamberlik hususunda onlarla savaşırım. Allah'a yemin ederim ki Allah'ın emri muhakkak yerini bulacaktır. İslam hakim olacaktır. Hazreti Peygamber'in Hayber Savaşı'nda Hazreti Ali'ye halkı İslam'a davet emri. Allah'ın Resulü Hayber gününde, "Andolsun ben şu bayrağı yarın bir kişiye vereceğim ki Allah onun eliyle Hayber'i fethedecektir. O Allah ve Resulünü sever, Allah ve Resulü de onu severler," diye buyurdu. Halk o gece sabaha kadar bayrağın kime verileceğini, o kişinin kim olacağını müzakere edip durdular. Sabahleyin halk Resulullah'ın yanına geldi. Herkes bayrağın kendisine verileceğini ümit ediyordu. Resul-i Ekrem, "Ebu Talib'in oğlu Ali nerededir?" dedi. Sahabe, "Ey Allah'ın Resulü, onun gözleri ağrıyor. Onun için buraya gelemedi," deyince Resul-i Ekrem birisini göndererek onu çağırdı. Hazreti Ali geldi ve Hazreti Peygamber Hazreti Ali'nin mübarek gözlerine tükrüğünü sürdü. Ona dua etti. Hiç hasta olmamış gibi şifaya boğuldu. Resul-i Ekrem bayrağı ona verdi. Hazreti Ali, "Ey Allah'ın Resulü, onlar bizim gibi oluncaya kadar onlarla mücadele edeceğiz, savaşacağız," dedi. Allah'ın Resulü, "Git, onların sahasına girinceye kadar devam et. Sonra onları İslam'a davet et. Onlara İslam'da Allah'ın haklarından neler var olduğunu haber ver. Allah'a yemin ederim, eğer senin vasıtanla Cenab-ı Hak bir kişiyi hidayete getirirse, bu senin için kırmızı develerden daha hayırlıdır," buyurdu. Hazreti Peygamber'in Hakem bin Kaysan'ı İslam'a davet hususundaki sabrı. Miktat bin Amr şöyle anlatıyor. "Ben Hakem bin Kaysan'ı esir aldım. Komutanımız onu öldürmek istedi. Ben dedim ki, onu öldürme, Resulullah'a götürelim. Böylece onu Resulullah'a götürdük. Resulullah onu durmadan İslam'a davet etti. Fakat bu durum biraz uzun sürdü. Bir türlü imana gelmiyordu. Hazreti Ömer, "Ey Allah'ın Resulü, niye binaen bu adamla konuşuyorsun? Yemin olsun bu ebediyen Müslüman olmaz. Bana izin ver de bunun boynunu vurayım da cehennemi boylasın," dedi. Resul-i Ekrem, Hazreti Ömer'in bu teklifini kabul etmedi ve ona cevap vermedi. Sabır gösterdi, hakem de sonunda Müslüman oldu. Hazreti Ömer dedi ki, "Bir de ne göreyim? Adam Müslüman oldu. Böylece geçmiş ve gelecekte beni mahcup etti. Kendi kendime dedim ki, Resulullah'ın benden daha iyi bildiği bir hususta nasıl Resulullah'a muhalefet edebildim? Oysa maksadım Allah'a ve Resulüne hizmet etmekti." Yine Hazreti Ömer şöyle demiştir. Hakem Müslüman oldu. Andolsun onun İslam'ı güzel oldu. Allah yolunda cihad etti. Ta ki Mauna kuyusunda şehit edildi. Binaenaleyh Resulullah kendisinden razı olduğu halde şehit düştü ve cennete gitti. Vahşi bin Harb'in Müslüman oluşu. Allah'ın Resulü, Hazreti Hamza'nın katili Vahşi bin Harb'e haber göndererek onu İslam'a davet etti. Vahşi, Resul-i Ekrem'e şu cevabı gönderdi. Ey Muhammed! Sen beni İslam'a nasıl davet edersin? Halbuki senin iddiana göre adam öldüren veya Allah'a ortak koşan veya zina eden bir kimse günahlarla karşı karşıya gelir. Onun için kıyamet gününde azap kat kat verilir. O azapta rezil ve zelil olarak kalır. Bense bütün bunları yaptım. Acaba benim için bir ruhsat var mıdır? Dedi. Bunun üzerine Cenab-ı Hak Furkan suresinin 70. ayetini nasil buyurdu. Vahşi, ey Muhammed! Ancak tevbe eden, iman eden, salih amel işleyenleri istisna eden şart, şiddetli bir şarttır. Belki de ben buna güç yetiremeyeceğim diye haber saldığında, Cenab-ı Hak, Nisa suresinin 48. ayetini indirdi. Yine Vahşi, ey Muhammed! Görüyorum ki bu da Allah'ın isteğinden sonra olur. Bilmiyorum acaba Allah beni affeder mi etmez mi? Bundan başkası var mıdır? Dedi. Bunun üzerine Cenab-ı Hak Zümer suresinin 53. ayetini indirdi. Vahşi, buna gelince evet dedi ve Müslüman oldu. Halk, ey Allah'ın Resulü, Vahşi'ye isabet eden bize de etmiştir dediler. Resul-i Ekrem de bu ayetin muhatabı sadece Vahşi değil, bütün Müslümanlardır buyurdu. Hazreti Peygamber'in tebliğ hususundaki çalışmasından dolayı benzinin sararması ve bundan ötürü Hazreti Fatıma'nın ağlaması. Allah Resulü bir gazadan döndü. Mescide girerek iki rekat namaz kıldı. Seferden her geldiğinde mescide girerek iki rekat namaz kılmak hoşuna giderdi. Sonra Hazreti Fatıma'nın halini sorar, sonra zevcelerine giderdi. Bir ara seferden geldi. Hanımlarının evine gitmeden önce Hazreti Fatıma'nın yanına vardı. Fatıma onu kapıda karşıladı. Onun yüzünü gözlerini öpüyor ve ağlıyordu. Resul-i Ekrem, "Niçin ağlıyorsun?" diye sorunca Hazreti Fatıma, "Ey Allah'ın Resulü, seni rengin solmuş ve elbiselerin çürümüş olarak görüyorum. Bundan dolayı ağlıyorum." dedi. Resul-i Ekrem ona, "Ey Fatıma, ağlama. Cenab-ı Hak senin babanı öyle bir işle vazifelendirmiştir ki, yeryüzünde çamurdan yapılmış hiçbir ev, kıldan yapılmış hiçbir çadır ve hiçbir otağı kalmayacaktır ki, Allah o işle oraya ya izzeti veya zilleti sokacaktır. Öyle ki gecenin vardığı gibi o noktaya varacaktır." Hazreti Ömer'in mürtetlerin İslam'a dönmeleri hususundaki arzu ve gayreti. Ebu Musa el-Eş'ari, Tuster şehrinin fethini Hazreti Ömer'e haber vermek için beni elçi olarak gönderdi. Hazreti Ömer, bana Bekir bin Vail adlı kabileden İslam'dan irtidat etmiş, müşriklere ilhak olmuş 6 kişinin halini sordu ve Bekir bin Vail'den o kişiler ne oldu deyince ben de, "Ey müminlerin emiri! Onlar İslam'dan irtidat eden bir kavimdir. Müşriklere ilhak oldular. Onların yolu ancak öldürülmektir." dedim. Hazreti Ömer, "Onları sulh yoluyla elde etmeniz, güneşin üzerinde doğduğu sarı ve beyazdan, altın ve gümüşten benim katımda daha sevimli olurdu." dedi. Ben, "Ey müminlerin emiri, eğer sen onları tutsaydın, onlar hakkında nasıl bir hüküm verirdin?" diye sordum. Hazreti Ömer, "Onlara çıktıkları kapıyı arz ederdim ki oraya tekrar girsinler. Eğer bunu yapsaydılar, onlardan kabul ederdim. Aksi takdirde onları hapse koyardım." dedi. Hazreti Ömer'in yanına Ebu Musa el-Eş'ari tarafından bir kişi geldi. Hazreti Ömer o kişiden halkın haberini sordu. O da cevap verdi. Sonra Hazreti Ömer, "Acaba uzak memleketten yeni bir haber var mıdır?" diye sordu. Kişi, "Evet vardır, o da şudur. Bir kişi İslam'dan sonra küfrü seçti." Hazreti Ömer, "Siz onun hakkında ne yaptınız?" diye sordu. Gelen elçi, "Onu yakaladık ve boynunu vurduk," dedi. Hazreti Ömer, "Eğer onu 3 gün hapsetseydiniz ve ona her gün bir ekmek yedirseydiniz ve tevbe etmesini teklif etseydiniz, umulurdu ki tevbe eder, Allah'ın emrine dönüş yapardı. Ey Allah'ım, ben orada hazır değildim. Böyle bir kişinin öldürülmesini emretmedim. Ve benim kulağıma bu haber geldiği zaman bundan razı olmadım," diye Cenab-ı Hak'tan mağfiret diledi. Hazreti Ömer'in bir rahibin durumuna ağlaması. Hazreti Ömer, bir rahibin yanından geçerken durdu ve rahibi çağırdı. Ona, "Bu müminlerin emiridir," denilince rahip kilisesinden çıktı. Hazreti Ömer, hastalanmış, benzi beti kaçmış, yorgun, dünyayı terk etmiş bir kişiyle karşılaştı. Onu gördüğünde Hazreti Ömer ağladı. Hazreti Ömer'e onun Hristiyan olduğunu, onun için niçin ağladığını hatırlatan bir kişiye, "Bunu biliyorum. Fakat ona acıdım ve Cenab-ı Hakk'ın Gâşiye suresinin 3 ve 4. ayetlerini hatırladım. Onun yorgunluğuna, bitkinliğine rağmen ateşe girecek oluşuna acıdım," dedi.